Teşekkürler.
Teşekkürler. Oysa adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. Başkent'e hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun. Bu haftada sevgili dinleyenlerimiz, Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. Evet, bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz ama biz hatırlatalım bir kez daha: 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte haftanın ilk müziği geliyor.
Adına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Eline hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Sahip ol, senin gülen yüzün bekliyorum zamanı.
Dünya bir hazine. Ve sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, UNESCO ve gençlik diyeceğiz bugün. UNESCO'nun gençlik faaliyetlerinden söz edeceğiz ama öncelikle bir UNESCO'nun gençlik tanımını yaparak başlayalım. Nasıl bakıyor UNESCO gençliğe?
Tabii ki. Öncelikle ben de bir genç olarak aslında UNESCO'nun gençlik tanımını, UNESCO'nun gençlik programlarını anlatmaktan burada çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum baştan onu belirteyim.
Çünkü siz de katıldınız daha önce değil mi?
Evet,
bu tür forumlara. Oradan da söz edeceğiz zaten.
Aynen öyle. UNESCO'nun gençlik tanımı çok farklı. Benim de kişisel olarak çok beğendiğim bir tanım. Çünkü genellikle istatistik bakımından işte 15-25 yaş aralığı, 18-24 yaş aralığı gibi farklı veriler kullanılır. Ama UNESCO gençlik tanımını yaparken herhangi bir sayısal veri kullanmıyor. Bizim bir aileye, bir çevreye bağlı olduğumuz çocukluk dönemimizden artık birazcık daha bağımsız olduğumuz yetişkinlik dönemi arasındaki o geçiş dönemine gençlik diyor UNESCO. Ve bu gençliğin dünyanın bir barış ortamının sağlanmasında en önemli noktası olduğunu savunuyor. Eğer gençlerin eğitildiği, gençlerin sosyal anlamda, kültürel anlamda, bilimsel anlamda geliştirildiği bir dünya olursa geleceğimizin her zaman bizim için garanti altında olacağını söylüyor ve tanımını böyle yapıyor.
Ne güzel. Peki faaliyetler olarak neler var, neler yapıyor?
Açıkçası UNESCO'nun her çalışmasına baktığımızda aslında gençlere bir öncelik verdiğini görüyoruz. Tabii özel programlar da var, sadece gençlere ayrılmış. Burada bir gençlik forumu var, UNESCO'da çalışabilmek için bir genç profesyoneller programı var gibi, bunun gibi benzer çalışmaları var. Öncelikle biraz gençlik forumundan bahsedeyim isterseniz. Çünkü orası benim
önümüzdeki
de...
Eylül ayında da yine bir forum var galiba değil mi?
UNESCO'nun her iki senede yaptığı bir genel konferans var Paris'teki genel merkezinde ve bu genel konferanstan iki gün önce gençlik forumu başlıyor. Bu gençlik forumu da UNESCO'ya üye devlet olan 196 tane ülkenin kendi temsilcisini seçtiği gençlerden oluşuyor.
Siz bunlardan birine katıldınız geçtiğimiz yıllarda.
Ben 2015 senesindeki genel konferanstan önceki gençlik forumuna katıldım. Milli komisyonumuzun beni görevlendirmesi üzerine. Bu toplantının amacı o zamanki sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliğiydi. Siz oraya gidiyorsunuz. Ülkeniz adına sizin kendi bakış açınızdan iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bunlarla ilgili ne çalışmalar var? Siz ne düşünüyorsunuz? Birazcık yerel, birazcık da tabii dünyanın kendi genelindeki çalışmalara bakarak yorumunuzu katıyorsunuz ve bunun sonucu sonuçları havada kalmıyor. Genel konferansta ülke beyannamesinde açıklanıyor. Yani bu sadece hani gençlerin bir araya geldiği, düşündükleri, kafa yordukları bir çalışma olmaktan çıkıp artık yazılı kaynaklara dökülüyor ve gençlerin sesinin de genel konferansa duyurulduğu bir sisteme geçiliyor.
Evet. Peki o zaman fikirler somut bir projeye dönüştürülüyor mu?
Evet. Zaten her genel konferanstan önceki gençlik forumunda, ondan bir önceki gençlik forumunda bir araya gelen gençlerin nasıl projeler çıkardıklarını anlatıyorlar sizlere. O projelerin önce olan kişileri gelip işte biz UNESCO'daki başlangıç noktamızdan şöyle kişilere gittik, sivil toplumla, kamuyla, özel sektörle, akademiyle böyle bir araya geldik. Şu tarz çalışmalar yaptık, sonuçlarımız, çıktılarımız elimizde diyerek size ilk günde anlatıyorlar. 3 günlük bir etkinlik oluyor genelde gençlik forumu. Onun dışında sizleri hangi konuda çalışmak istiyorsanız ülke genelinde, dünya genelinde bir araya getiriyorlar ve çalışmalarınızı sağlıyorlar.
Ne güzel. Siz de katıldınız böyle bir foruma. Nasıl bir duyguydu böyle bir forumda yer almak? Neler sundunuz? Sonra onlar hayata geçirildi mi peki?
Açıkçası tabii ki herhangi bir uluslararası platformda kendi ülkenizi temsil ediyor olmanız hakikaten gurur verici, çok onurlu bir olay. Benim de Milli Komisyon görevlendirmesi dahilinde oraya gitmem, orada 5 kişilik bir İtalyan, bir Amerikalı, bir işte Türk, bir İngiliz'in olduğu bir grupta çalışmam ve bizim çalışmalarımızın aslında o çıktılar arasına girmesi hakikaten olumlu, bizim ülkemiz açısından güzel şeylerdi. Bizim çalışma alanımız birazcık daha... çok kültürel dilin birazcık daha ortaya konması, yani farklı ülkelerdeki, mesela Afrika'daki dillerin Avrupa'ya taşınması, Avrupa'daki dillerin Amerika'ya, Latin Amerika'ya taşınması gibi çalışmalar yaptık. Çünkü çoğu çalışmayı takip ettiğimizde bazen dil sorunlarının artık çalışmanın içeriğine ket vurduğunu görmeye başlıyoruz. Bizim orada yaptığımız çalışma bunun sonucuna, yani burada bir çözüm bulmaya yönelikti. Özellikle yani Türkiye'de çıkan çalışmaların tabii ki çok evrensel bir dil olmaması sebebiyle, yani en azından Birleşmiş Milletler'in dilleri kadar evrensel olmaması sebebiyle, bazı projelerin Türkiye'nin dışına çıktığında birazcık içerik olarak zayıf kaldığını görmeye başladım. Benim orada sunduğum birazcık da sürülebilir kalkınma hedefleri açısından buydu. Bizim sonuçlarımız da, bizim grubumuzdan çıkan sonuçlar da genel konferansa gitti. Hani oradaki açıklanan sonuç bildirgesi içerisinde yer aldı. O yüzden benim açımdan da gayet olumlu, verimli geçti.
Geçti. Şimdi peki forumun dili İngilizce.
Doğru.
Değil mi?
Evet.
İngilizce olarak katılıyorsunuz. Şimdi 18-23 Eylül tarihleri arasında yine bir forum var. Doğru. Galiba değil mi? Birazcık da bu forumdan söz edelim. Yine kimler katılacak? Türkiye'yi temsilen nasıl bir forum olacak?
Tabii ki. Bu forumun birincisi 1999 yılında yapıldı. O zamandan beri her iki sene aralıklarla yapılıyor. Bu sene 10.sı gerçekleştirilecek. Benim gittiğim 2015 senesindeki 9. gençlik forumuydu. Bu sene 10. gençlik forumu olacak. Normalde bu seneye kadar, yani bu sene yapılacak gençlik forumuna kadar, ya Milli Komisyon'a yönlendirmesiyle ya bir sivil toplum kuruluşunun öncüsü olması sebebiyle Türkiye'den kişiler seçilip gönderiliyordu. Ama bu sene itibariyle UNESCO farklı bir yapıya gitti ve internet üzerinden başvuru almaya başladı. Bu başvurularla birlikte de UNESCO'nun oradaki bağımsız uzmanları tarafından gençler değerlendirilecekler ve her ülkeden bir, belki iki kişi seçilecek. O yüzden şu anda bizim Türkiye adına kimin katılacağını bilmemiz söz konusu değil. Ama yakın tarihte katılım listeleri açıklanacaktır. Biz de Türkiye adına kimin olduğunu göreceğiz. Ha, bunun olumlu yanları olacaktır, olumsuz yanları olacaktır. Yani bu konuyu hiç bilmeyen bir kişi Milli Komisyon aracılığıyla gidemeyecektir belki, hiç haberi olmadığı için. Ama şimdi internet üzerinden başvuruya açıldığı için herkesin çok daha fazla başvurusunun olduğunu göreceğiz. Ama birazcık daha Türkiye'nin yönlendirmesi değil, UNESCO'nun kendi seçtiği kişiler olacak.
Evet, yani öncelikle sizin seçtiğiniz isimler arasından seçilmeyecek,
evet,
yani.
Evet.
Direkt oraya müracaat yapılacak.
Doğru.
Peki birazcık da forumların içeriğinden söz edelim mi? Örneğin sanıyorum sizin katıldığınızda da farklı konu başlıkları,
evet,
vardı.
Evet.
Yine öyle mi olacak muhtemelen?
Aslında her gençlik forumu için bir tema seçiliyor ve onun üzerinden çalışıyor. Dediğim gibi benim gittiğim sene iklim değişikliği ve sürülebilir kalkınma hedefleri vardı. Bu sene yine sürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden devam edeceğini öğrendik. Çünkü 2015 yılından 2030 yılına hedefleyen bir program olduğu için bu. Önümüzdeki senelerin hepsinde sürülebilir kalkınmayı biz ana tema olarak göreceğiz. Toplantının içeriği şöyle oluyor. Size 3 günlük bir toplantı olduğu için ilk gün genel direktör bir açılış konuşması yapıyor ve devamında bu genel gençlik forumunun ne işe yarayacağını, nasıl çalışmaların yapılması gerektiğini, birazcık yani metodu, yöntemi anlatıyor sizlere. İklim değişikliği ve sürülebilir kalkınmayla ilgili, örneğin size uzmanlar gelip kendi çalışmalarını anlatıyorlar. Dünya genelinde nasıl gelişmeler var, bunlardan bahsediyorlar. Sonra sizleri birazcık da coğrafi koşulları öne alarak, yani onları dikkate alarak gruplar haline getiriyorlar. 5 kişi, 6 kişi. Sizden ülkenizde neyi değiştirmek istediğinizi, neyi sorun olarak gördüğünüzü veya neyi iyi olarak gördüğünüzü belirtmenizi istiyorlar. Bunun dışında bir de dünyada nelerin sıkıntılı olduğunu, nelerin çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Sizden ortak bir sonuç istiyorlar. Ve burada işte bir araya gelen 20-25 tane grup, 6 kişiden oluşan, 6'şer 7'şer kişiden oluşan, hepsi en sonda dünya genelinde değiştirilebilecek 3 tane sorunu bir araya getiriyorlar ve çalışmalarını, proje örneklerini ortaya koyuyorlar. Bunun finansmanı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, katılımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, süresi, içeriği, hepsi bir araya getiriliyor. En sonunda genel konferansta ortaya konulup daha sonrasında %80-%90 UNESCO'nun da finansmanını alarak bir proje, bir yapılacak artık iş haline geliyor.
Evet, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında ilk öncelik eğitim olsa,
evet,
gerek,
evet,
değil mi?
Evet, aynen öyle. Ya, sürülebilir kalkınma hedefleri 17 tane hedeften oluşuyor. Burada genellikle 4 numaradaki nitelikli eğitimin hep en ön planda çıktığını görüyoruz. Biz kendimiz Milli Komisyon'da yaptığımız toplantılarda da hep eğitimi görüyoruz aslında öncelikli olarak. Ama gençlik konusuna baktığımızda doğrudan gençlik isminin geçtiği bir madde yok. Ama o maddelerin alt hedeflerine baktığınızda hepsinde gençlik geçiyor. Yani nitelikli eğitim olsun, sağlıklı bireyler olsun, toplumsal cinsiyet eşitliği olsun, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar olsun. Neredeyse hepsinde gençlikten bir şekilde, kız çocukları olmak üzere, erkek çocukları olmak üzere, hep bir şekilde bahsediliyor ve ön plana koyuluyor.
Evet. Peki siz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bu anlamda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Onu şöyle söyleyebilirim. Aslında en kökten bizim çalıştığımız bir genel sekreterlik var UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda. İnternet sitemizden veya doğrudan bizlere ulaşarak baktığınızda aslında bizim çok genç bir ekip olduğumuzu göreceksiniz. Yani UNESCO'nun Türkiye'deki aslında bizim de çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz yanı gençlere değer vermesi, onları bu işleri yapabilecek, becerebilecek kişiler olarak görmesi.
Güvenmesi.
Bizlere her zaman destek olmasını görebilirsiniz. Yani biz genel sekreterlik olarak 28-29 yaş ortalamasıyla çalışan bir milli komisyonuz. Bu açıdan hani daha en kökten gençlere değer verdiğini görüyoruz. Bunun dışında hani Birleşmiş Milletler'in 15-25 yaş aralığını örnek verdiğini söylemiştik. Bununla ilgili olarak biz lisans öğrencilerine bir staj programı sağlıyoruz Milli Komisyon'da. Hem onların çalışmalarından, gençliklerinden, dinamik oluşlarından yararlanıyoruz. Hem de bizim onlardan alabileceğimiz şeyleri görüyoruz. Çünkü bir üniversitede hangi bölümde okuyorsanız okuyun, sizin kendi bakış açınız oluyor UNESCO'ya. Yani biz onlara UNESCO nedir diye sorduğumuzda gelen cevaplar hakikaten bizi şaşırtıyor. Çünkü çok farklı açılardan bakıyorlar. Bu bize çok şey katıyor. Ben de eski bir milli komisyon stajyeri olarak aslında o açıdan kendimi görebiliyorum. Bunun dışında yüksek lisans ve doktora tezi yazan öğrencilere eğer UNESCO ile ilgili çalışıyorlarsa bir burs programı sağlıyoruz. Bunun da şöyle bir içeriği oluyor. UNESCO'nun genel konferansı olur, sözleşmeleri olur, mevzuatı olur. Bunlarla ilgili çalışıyorsa eğer haftada 20 saatini bizimle birlikte milli komisyonumuzda geçirecek şekilde onları ağırlıyoruz. İşte tabii ki bu çalışma araştırma masraflarını devam ettirmeleri için, sürdürmeleri için onlara belirli bir ücret ödüyoruz. Ve çalışmaları eğer uygun olursa bizim için UNESCO'nun bir yayını olarak da tezleri bittiklerinde yayınlayabiliyoruz.
Evet. Şimdi 18-23 Eylül tarihleri arasındaki foruma geri dönersek, katılmak isteyen gençler müracaatlarını nereye nasıl yapacaklar acaba?
UNESCO'nun kendi sitesinde yani unesco.org'da bu sene bir başvuru sistemi açıldı. Hani siz oraya kendinizi tanıtarak hangi konularda çalışmak istediğiniz, üniversitenin hangi bölümlerinde okuduğunuzu, mezun olduğunuzu belirterek bir ön kriteri geçerek başvuru yapıyorsunuz. Sonra bizlere bildirilen kadarıyla sizden bir niyet mektubu, yani orada olmayı neden hak ettiğinizi gösteren bir niyet mektubu yazmanızı istiyorlar. Tabii ki referanslarınız olabilir. UNESCO'nun kendi çalışanları arasında sizlere referans olabilecek kişiler olabilir. Onları gösterebilirsiniz. Başvuruyu bu internet sitesinden yaptıktan sonra işte birkaç tane revize sürecinden geçtikten sonra sizi oraya davet ediyorlar ve artık siz UNESCO'nun o ülkeyi temsil eden genç temsilcisi oluyorsunuz. Bu aslında çok prestijli bir şey. Özgeçmişinizde, kendi kariyerinizde çok uygun olacak, sizin için kariyer yolunu açacak, önünüzü açacak bir basamak olacaktır. Yani bir UNESCO'nun uluslararası toplantısında ülkeyi temsil eden bir genç olmak hakikaten fazlasıyla onur verici, fazlasıyla herkesin ben başvurmak isteyeceğini düşündüğüm bir program.
Evet. Peki başvurma süreci ne zaman sona erecek?
Bildiğim kadarıyla başvuru süreci Haziran ayının sonunda başladı. Çünkü genel konferansa yakın bir zamanda açılıyor. Ve 2 hafta kadar önce de bitti diye biliyorum.
Ama şu anda aynen. Peki kaç müracaat olduğunu bilmiyorsunuz.
UNESCO'nun o kendi açıklayacağı bir durumdur. Çünkü daha önceden doğrudan hani Milli Komisyon'un yönlendirdiği bir şey olduğu için her türlü gelen sayı, oraya gönderilecek kişi hepsine biz veri olarak hakimdik. Ancak bu sene UNESCO Genel Merkezi böyle bir sorumluluk alıp kendisi yürütmeye karar verdi.
Peki sonrasında orada Türkiye'yi temsil edecek olan genç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu içerisinde yer bulabilecek mi acaba?
Yani bizim Milli Komisyonumuzda staj yapan, yüksek lisans doktora burslarına kabul alan, UNESCO'nun çalışmalarına aktif şekilde katılan, ülkeyi temsil eden kişiler tabii ki de UNESCO'da bir işe alma diyelim ya da bir yönlendirme durumunda her zaman öncelikli olacaklardır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Oraya Türkiye adına gidecek kişi toplantı çıktılarını kendi bakış açısıyla bir rapor haline getirerek tekrardan Milli Komisyon'a sunması gerekiyor. Çünkü UNESCO'nun o ülkedeki sorumlu kurumu olarak neler yaptığını anlatması gerekiyor ki biz de toplantıyı onun bakış açısıyla takip edebilelim.
Evet. Ki belki sonrasında sunduğu fikirler somut projelere dönüşecek.
Tabii ki bizim amacımız, isteğimiz, bütün arzumuz da böyle.
Evet. Şimdiye kadar somut projeye dönüşmüş fikirler var mı?
Daha önceden aslında bizim milli komisyondaki çalışma sistemimiz komiteler üzerinden gidiyor. Belirli uzmanları bir araya getiriyoruz. Daha önceki gençlik forumuna gidenler, ben de dahil olmak üzere, oradaki fikirlerimizi buradaki komitelere aktarıyoruz ve onlar somut projeler haline getirebiliyorlar. Örneğin iklim değişikliğini biz Türkiye'de ne kadar biliyoruz? Bunun hani bir farkındalığını yaratmak için biz komitelere başvuruyoruz. Biz gençlik forumunda böyle gördük. Türkiye adına çok fazla çalışmamız yok. İşte kamuyla, özel sektörle bir araya gelerek işte yayınlar yaparak ya da konferanslar düzenleyerek bunu anlatmamız gerektiğini söylüyoruz. Onlar da uzmanlar bir araya gelerek UNESCO Milli Komisyonu'nda desteğiyle çalışmalar yapıyorlar. Somut projeleri dönüyor bunlar.
Evet. Dönmesi de lazım gerçekten. Ki. Çünkü değil mi gençler o düşüncelerle neler üretiyorlar. Aynen. Ve onların somut projelere dönüp hayata geçirilmesi de bu anlamda çok önemli.
Aynen,
çok
öyle.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta da Dünya Bir Hazine köşemizde bizlerle birlikte olduğunuz için yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu konuydu Hayatın Sesleri'nin. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Yerlerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla ve kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın. Yok öyle değil, özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni. Uzun uzun soymam beni, deli miyim? Ben çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim. Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil, özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam adamdan saymam beni. Uzun uzun soymam beni, deli miyim? Ben olsam bakmam bana. Bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni. Uzun uzun soymam beni, deli mi? Ben olsam bakmam bana. Bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim.
Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. İçinde dönüp durduğumuz kısır döngüler, anlam veremediğimiz kederler, öfke nöbetleri, takıntılar ve daha nice insan halleri. Bütün bunları niye yaşıyoruz ve ne yaparsak yapalım neden kurtulamıyoruz? Bu yaşadıklarımız bize mi ait yoksa atalarımızdan miras olabilir mi? İşte bütün bunları anlatan ve atalarımızdan bizlere duygusal miras yollarıyla da kalabileceğini bilimsel verilerle gösteren Seninle Başlamadı adlı bir kitaptan söz etmek istiyoruz. Kitabı Türkçe'ye kazandıran Sayın Umut Kısa telefon hattımızda. Sola Yayın Evi sahibi, yazar ve eğitimci. Hemen Sayın Umut Kısa'ya merhaba demek istiyoruz. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese merhaba diliyorum buradan.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Seninle Başlamadı dedik. Bize birazcık kitaptan söz eder misiniz? Siz nasıl tanıştınız ve nasıl Türkçe'ye kazandırdınız kitabı?
Tabii. Şimdi tabii herkesin yaşadığı tecrübeler var ve bu tecrübeler hayatımızı şekillendiriyor. Ben de yaklaşık olarak 4 yıl önce bazı çözemediğim, kendimde de çözemediğim konularla ilgili uzun arayışlara girdim. Bu arayışlar içerisinde de Kaliforniya'da Mark Bolin adında biri vardı. Hatta kendisi daha sonra Huffington Post'ta dünyadaki en transformatif 4 kişiden biri olarak isimlendirilmişti. Onu buldum, eğitimlerine katıldım, eğitimlerine devam ettim. O sırada bu kitabı yazmaya yeni başlamıştı. Hatta eğitim sırasında tesadüfen ben bu kitabı yazdığını öğrendim. Eğitimiyle de paralel olan bir kitap olduğunu bildiğim için insanların üzerinde ne kadar etkili olabileceğini biliyordum. Tabii 4 yıl sürdü bu kitabın yazılması. Geçen sene Nisan ayında Amerika'da yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da ciddi bir çaba içerisine girdim. Hatta birçok yerin etrafından dolaştık bu kitabı alabilmek için. Sonra çevirisi yapıldı ve Türkiye'ye kazanıldı. Ve bence çok önemli kitaplardan bir tanesi, çünkü klasik psikolojinin değinmediği birçok noktaya değiniyor. Özellikle belki duymuşsunuzdur, epigenetik dediğimiz bir alan var. Hani DNA ile biz fiziksel aktarımlarda zaten bulunuyoruz. Hani genetikten bahsediyorum. Ama özellikle Yehuda gibi bazı akademisyenler, bazı bilim adamları sadece fiziksel bir aktarım değil, aynı zamanda anıların da aktarımından bahseden çalışmalar yaptılar. Son dönemde çok gündem konulardan da bir tanesi bu. Bilmiyorum, bir özet oldu mu en azından?
Evet, elbette. Şimdi köklere dönük bir yolculuktan söz ediliyor kitapta. Özellikle 4 temel temadan söz etmek mümkün herhalde. Herkeste olan, değil mi efendim?
Doğru. Aslında neredeyse hepimizde var. Bu hani tanımlarken de söyledik. Anlamını bilemediğimiz öfkeler, anlamını bilemediğimiz duygular, niye olduğunu anlayamadığımız korkular örneğin. Aslında hepimizde bir şekilde var. Sadece kimimizin hayatını çok daha zorlaştıracak durumda, kimimizde çok daha basit şekilde kalıyor. Ama bu 4 tema dediğimiz şey, yani herkes kendine bakabilir. En az bir tane ya da bunlardan bir tanesinden çok daha fazla hepimizde var. Bunların en güçlüsü ebeveynin reddedilmesi. Tabii herkes ebeveynin reddedilmesi dediğinde şunu anlıyor. Ben ebeveynimi seviyorum.
Umut Bey, özür dileyerek bir şey sormak istiyorum efendim. Hoparlörden mi konuşuyorsunuz?
Evet.
O zaman hoparlörü kapatıp telefonu kulağımıza alabilir miyiz lütfen? Sesimiz çok yankılanıyor dinleyicilerimiz açısından. Buyurun lütfen, devam edelim.
Şu an daha iyi mi sesim?
Şu an daha iyi. Evet, buyurun.
Harika. Bu 4 temel temanın ilki ebeveynin reddedilmesi. Bunu söylediğinde insanlar genellikle şunu diyorlar: ben ebeveynimi çok seviyorum, aramızda çok iyi bir ilişki var. Tabii bu değil aslında. Örnek veriyorum, ebeveyninize eğer acıyorsanız, küçük görüyorsanız, çok seviyorsanız bile bunları hissediyorsanız aslında ebeveyninizi reddediyorsunuz. Yani ebeveyninize onun olması gereken kimliği vermiyorsunuz. Mesela bazen ebeveynler, ben çocuğumla arkadaş gibiyim der. Halbuki hiçbir ebeveynin amacı çocuğuyla arkadaş olmak değildir. Arkadaş olduğunuzda başka bir kimlik atıyorsunuz. Dolayısıyla ebeveynin ebeveyn gibi kabul edilmesi gerekir. Bu temalardan ilki.
Evet.
Diğeri ebeveynle birleşme dediğimiz durum. Ya da orijinaliyle merging dediğimiz kavram. Burada şöyle bir durum var. Bazen şu cümleyi çok duyarız. Hani babasının kızı ya da anasının oğlu gibi kavramlar.
Evet.
Çocuk normalde annesi ve babasının arasında bir dengede olması gerekirken, belli travmatik olaylar nedeniyle ya da geçmişten gelen bazı şeyler nedeniyle ebeveynlerinden bir tanesine daha fazla yaklaşır. Bu yaklaşma diğeriyle bilinçaltı sadakati nedeniyle negatif görülenin davranışlarını gösterme özelliği gibi bir durum ortaya koyar. Biraz karışık bir durum aslında.
Evet.
Ama merging dediğimiz kavram aynı zamanda ebeveynin kaderiyle, onun yaşadığı şeylere paralel şeyler yaşamayı getirebilir. Bir örnek vereyim ben buna. Örnek veriyorum, anneniz 40 yaşında kanser oldu. 40 yaşında anneniz çok mutsuz olmuş olduğu için siz de benzeri yaşlara geldiğinizde ondan daha mutlu olmamak için kendinizi mutsuz edecek bazı denklemlerin içerisine girebiliyorsunuz. Bu bayağı bir bilinçaltısal bir süreç.
Evet.
Dolayısıyla ebeveynle birleşme de sizde anlamsız öfkeler ya da anlamsız korkular yaratabiliyor. Bir üçüncüsü şu, orijinali breaking the bond olan, anneden kopan ilişki. Eğer ilk 3 yıl içerisinde biliyorsunuz doğduğumuzda annemizle aramızda çok güçlü bir bağ var. Bu fiziksel bir bağ, hatta kordondan bahsediyorum şu anda. Hı hı. Bu kordon ilk kesildiğinde kopuyor ilişki annemizle tamamen. Fakat daha sonradan yeniden kurulması lazım. Belki bilirsiniz, hatta hastanelerde ilk yapılan şey şudur. Çocuğu annenin kucağına verirler ve ten ve gözler yoluyla, ki zaten çocuk 30 santimlik bir mesafeyi görüyor. Ten ve gözler yoluyla yeniden bağ kurulur. Fakat bazı durumlarda, örnek veriyorum, çocuğun küvezde beklemesi uzun süre ve veya anne yokken çocuğun başına önemli bir acı gelmesi, mesela bakıcıyla beraber veya bir haftadan uzun ayrılıklar anne ile çocuk arasında kopma gerçekleştirebiliyor, bağın kopmasını gerçekleştirebiliyor. Bu durumda da genellikle biraz daha insanlara güvenmeyen, insanların bizi terk edeceğini düşünen bir psikolojiye kavuşuyoruz. Bir de son olarak yine çok sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi kimliğini dışlanmış bir üyeyle tanımlama. Örnek veriyorum, babamın kardeşi gaydi örneğin.
Evet.
Babam da gayliğe çok karşıt, hatta benim gay olmamdan çok korkuyor. Böyle bir durumda kendimi amcamın kimliğiyle eşleştirebiliyorum ve ben de ona benzer özellikler gösterebiliyorum. Gene geriden gelen, hiç amcamı tanımasam bile.
Hı hı.
Bu dört temel tema bir şekilde hepimizde var. Yani bir ya da birden fazlası. Çünkü hiç kimse tam bir dengede değil. Hiç kimse annesine veya babasına tam olarak eşit uzaklıkta değil. Bunlar görülebiliyor en çok anızından. Mark'ın da hani söyledikleriyle bunu söyleyebilirim şu anda temalar hakkında.
Evet. Şimdi tabii bu kalıtsal aile travmalarının çözümlerini de bulmak mümkün kitapta.
Mümkün, evet.
Evet.
Evet. Burada en önemli çözümler genellikle belli ritüellere içtiğinde geliyor. Şöyle bir nokta var. Benim yarım annem, yarım babam. Yani DNA olarak ben bu durumdayım. Dolayısıyla aslında anne babama karşı hislerim aslında kendime karşı olan hislerim. Belki bilirsiniz, bütün Gnostik kültürlerde, hatta İslam dininde anneye babaya saygı çok önemli bir kavramdır. Bu çok eskilerden gelen bir şey. Ama anneye babaya saygı aslında benim içimde olan anneye babaya saygıyla ilgili. Dolayısıyla bir insan eğer annesine babasına ebeveyn olarak hayranlık duyuyorsa, ebeveyn olarak saygı duyuyorsa, inanın bana kendisine hayranlık ve kendisine saygı duyuyor. Ve çok daha keyifli bir yaşam oluyor. Kendini daha değerli, daha yeterli hissetmeye başlıyor. Ama tabii ebeveynlerimizi tartıyoruz. Yani şöyle tartıyoruz. Diyoruz ki benim ebeveynim kötü ya da iyi. Onların sorumlu olmadığı bir kalıbın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Dünyada iyi ebeveyn nedir sorusuna çok kolay cevap veremeyiz. Vereceğimiz cevap şuradan gelir. Ya akademiden gelir, ya medyadan gelir, ya çevremizde gördüğümüz anne babalardan gelir. Yani iyi anne kavramını biz oluştururuz. Ama iyi anne kavramı annem babam için aynı şey değil. Onlar zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar normal şartlar altında, ki her anne baba yapar. Hı hı. Hatta çok sevdiğim bir söylem var. İnsanlar sorduklarında söylerim. Bugün siz çocuğunuza karşı ne hissediyorsunuz? Aynı hisleri anneniz babanız size karşı hissediyordu. Herkes kendi çocuğunu çok sevdiğini kabul ediyor ama çok az insan annesinin babasının onu çok sevdiğini ya da elinden gelen en iyisini yaptığını kabul ediyor.
O zaman öncelikle anne babalarımızla ilişkilerimizi sorgulayıp onlarla aramızda kin, nefret, öfke gibi sıkıntılı bağlar, duygular varsa önce bunları temizlemeliyiz galiba, değil mi? Ki sonrasında bu sevgi bağlarını güçlendirebilelim.
Öyle, onlar olabilecekleri en iyi anne babaydılar ve şöyle bir durum var. Piyasada ya da insanların çok söylediği annemi babamı affetmem lazım çok yanlış bir kelimedir. Şundan dolayı yanlış bir kelimedir. Affedilecek kişi suçludur. Hı Aslında doğru cümle kabul etmektir. Oldukları gibi en iyi hallerinde ve sahip olabileceğin en iyi anne baba olduklarını kabul etmektir.
Evet.
Çünkü zaten onlar olmasa hayatta olamazdım.
Hı-hı.
Yani bütün varlığımı veren onlar. Bunu bazen kabul etmek kolay değil, biliyorum. Çünkü yapılanlar... ama şunu çok gördüm ben. İki tane çocuk hemen hemen aynı şekilde davranılmış. Biri annesinin mükemmel bir anne olduğunu düşünüyor. Diğeri annesinin berbat bir anne olduğunu düşünüyor. Aslında aynı anneden bahsediyoruz.
Evet.
Bu biraz bizim de perspektifimizle ilgili olduğu için.
Evet. O zaman günümüzde yaşanılan işte depresyon ya da işte travmatik bozuklukların arkasında yatan sebepleri merak ediyorsak mutlaka Seninle Başlamadı adlı kitabı dinleyicilerimize önerelim ve okusunlar diyelim. Size de çok teşekkür edelim Sayın Umut Kısa. Bu kitabı Türk okurlarla buluşturduğunuz için, Türkçe'ye kazandırdığınız için sağ olun, var olun efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, görüşmek üzere. Sola Yayın Evi sahibi, yazar ve eğitimci Sayın Umut Kısa telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Güneşin ufkadaydı yer, oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Döneceksin ama yine gel, döneceksin diye söz değdi yer, oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver, gideceksin ama yine gel, döneceksin diye
sözler ve düşler. Tülinçen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Sen de mi demişti sesinde hayal kırıklığına uğramışlığın parçacıklarıyla. Sanki beni hayali bir sırça saraya koymuş da o sırada yaptığımı görünce saray paramparça olmuş ve her parça sen de mi cümlesinin harflerine dönüşü vermiş gibi gelmişti bana. İçimde bir yer cam kırıklarıyla dolmuşçasına acımıştı. Sadece masum bir fal bakıyordum aslında. Benim zamanımda ve benim çevremdeki 15-16 yaşında yeni yetme her akranımın yaptığı gibi. Elimdeki papatyanın son yaprağının ne söyleyeceğini merak ediyordum. Seviyor muydu, sevmiyor muydu? Ne olur seviyor çıksın diyordu yüreğim. Öyle dalmıştım ki hem o falı açmama neden olan hem de sen de mi diyerek bakmakta olduğumda dahil. O güne kadar kendisi için baktığım bütün papatya fallarımı cam kırıklarıyla dolduran onun geldiğini fark edememiştim bile. Görünürde çok iyi arkadaştık onunla. Hani şimdiki kuşağın kanka mı, kanki mi her neyse dedikleri türde. Nereden de bulup yakıştırıyorlar böyle sözcükleri bilmiyorum ki. Benim kuşağımın sözlüğünde karşılığı çok iyi arkadaş. En azından ikimiz de öyle davranmaya çalışıyorduk çoğu zaman. Fakat yine de bir şey vardı aramızda. Tıpkı bir şey var aramızda. Senin bakışlarından belli. Benim yanan yüzümden diyen şairin dizelerindeki gibiydik. Nahit Ulvi Akgün'ün dizeleriydi değil mi bunlar? Evet, evet. Nahit Ulvi Akgün'ün dizeleriydi. Bizden yıllar önce anlatmıştı bizi sanki. Biz de o dizelerdeki gibi gülüşerek başlıyorduk sözüm ona arkadaşça sohbetlerimize. Sonra yine o dizelerdeki gibi dalıveriyorduk düşüncelere. O şiirdekinden tek farkımız dalıp gidiverişlerimizin arada bir değil çoğu kez oluşuydu. Hani şiirin bir yerinde onu buldukça kaybediyoruz isteyerek der ya, biz de öyleydik. Daha doğrusu o öyleydi. Tam sessizliğini cesaret toplama çabasına yorup, işte şimdi konuşacak beklentisine girdiğim an, bambaşka bir konudan söz etmeye başlayıp kaybetmemizi sağlıyordu bir şeyi, isteyerek. Belki de onun kaçışlarıdır bana o günlerimizi yıllar yılı unutturmayan. Belki konuşsaydı ve konuşsaydık çoktan bozulmuş olurdu hala gizemini koruyan ve bana kendini unutturmayan bu büyü. Kim bilir? Saklıyorduk sonuçta duygularımızı. Sadece birbirimizden değil üstelik kendimizden de saklıyorduk. Kaç kere azarlamıştım kendimi. Saçmalama kızım, o senin arkadaşın, neler düşünüyorsun böyle diye. Yine de elimde değildi işte. Kendime ne kadar kızarsam kızayım, bir şey vardı işte aramızda. Ne olduğunu bilemediğim, yıllarca unutmadığım ve cevabını da bir türlü bulamadığım. Uzun, çok uzun zaman geçti aradan. Şimdi kızım geldi benim o zamanki yaşlarıma. Ama o ve akranları pek tanımıyorlar böyle naif duyguları. Onların dünyasında maddeler duygulara, somut olansa soyuta biraz daha hakim durumda. Her neyse. Yıllar sonra buradayım yeniden. Şimdinin yazlıkçılar ve turistler sayesinde iğne atılsa yere düşmeyen, bir zamanlarınsa sessiz sakin sahil kasabasında. Eskiden anneannemlerin oturduğu evin hemen arkasında bulunan ve kah şans getirsin diye dört yapraklı yonca aradığımız, kah papatyalarıyla fallar baktığımız arsada. Anneannemin ölümünden sonra satılan eski ev yıkılmış, yazlık yapılmış yerine. O zamanlar boş olan bu arsada güzel bir parka dönüştürülmüş. Park güzel de papatyaları pek azalmış. Yıllar önce son ve sen de mi cümlesinin içime cam kırıkları doldurmasıyla yarım kalan papatya falına baktığım yerde sadece bir tane papatya var şu anda. O yarım kalan falı tamamlamak geçiyor içimden. Ama nasıl? Bunu o tek papatyaya kıymadan yapmanın bir yolu olsa? Tabii ya, var aslında. İlk yaprağı belirleyip sonrasında da hiç koparmadan tek tek sayabilirim. Ve başlıyorum. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor.
Dün seni aradım kalamışta. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime. Her zamanki gibi başladım. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Sapını da sayarsam seviyor çıkıyor. Neredesin ah? Nerede? Bunu kimse bilmiyor. Bu ne biçim yalnızlık? Bana çok zor geliyor. Ah şu papatya falları. Çaresiz yüreğim buna mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı. Ah şu papatya falları, çaresizliğim fala mı kaldı? Ah şu papatya falları, başka bahara kaldı.
La la la la la la.
Bugün gibi aklımda vapurda simit alışım. İşte o simidin susamları gibi havaya savruldu, ezildi günlerce anılar. Şimdi anılarımı tekrar topluyorum. Neredesin ah? Nerede? Unutabilir miyim acaba seni?
Bunu kimse bilmiyor.
Düşüncelerimi boğaza bıraksam.
Bu ne biçim
yalnız. Ve boğsam aklımı. Ümidimi de
bana
kestim
çok
zaten.
Zor.
Yalan söylüyor papatya falları.
Ah şu papatya falları. Çaresiz yüreğim buna mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı. Ah şu papatya falları. Çaresiz yüreğim fala mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı.
La la la la la la.
Sevgili dinleyicilerimiz, haftanın ilk günündeki birlikteliğimize başlarken 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız demiştik. Ve işte gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi zaman su gibi akıp geçti. Ve işte biz de programımızın sonuna geldik bile. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine sizler için bizler sizleri başkentte bekliyor olacağız. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama yemin ediyorum.
Bu ne? Suya dayanıklı cam.